Ayrım 15.
Bay Edgar hakkında ne düşünürseniz düşünün, küçük hanımın birine sağlam bağlarla bağlanabileceğinden şüphe edemezsiniz. Yoksa evinin ihtişamını, rahatlığını, eski arkadaşlarını seve seve bırakıp sizinle bu yabani yere yerleşmeye göze alamazdı. Onları bir hayal yoluna bıraktı. Benim bir aşk kahramanı olduğumu sanmıştı. Şövalyece bağlılığından da sınırsız bir hoşgörülük bekliyordu. Hayalinde beni öyle değişik bir insan olarak canlandırmış, bunlara da öylesine inanmıştı ki ben onu aklı başında bir yaratık olarak kabul edemiyorum. Ama en sonunda beni tanımaya başladığını sanırım. İlk günlerde beni kızdıran o budalaca gülmeleri, yapmacıklıkları artık görmüyorum. Hem kendisi hem de delice sevgisi hakkındaki sözlerimin doğru olduğunu söylediğim zaman bana bir türlü inanmamakla gösterdiği aptallık da çok şükür sona erdi. Onu sevmediğimi keşfetmesi için de zihnini şaşılacak derecede fazla çalıştırması gerekti. Bir ara hiçbir ders ona bunu anlatamayacak sandım. Gene de tam öğrenmiş sayılmaz. Çünkü daha bu sabah müthiş bir zeka eseri olarak onu kendimden nefret ettirmeyi başardığımı söyledi. İnan bana, her küçük bir çalışmanın sonudur bu. Gerçekten bunu başardımsa teşekkür etmem gerekir. Sözlerinin doğruluğuna inanabilir miyim Isabel? Benden nefret ettiğine emin misin? Seni yarım gün yalnız bırakırsam içini çekerek yaltaklanarak bana sokulmayacak mısın? Senin önünde ona karşı çok müşfik davranmamı isterdin Eli, buna eminim. Gerçeğin açığa vurulması gururunu yaralıyor. Ama sevginin tek taraflı olduğunu, ona hiçbir zaman bu konuda yalan söylemediğimi kim duyarsa duysun umurumda değil. O da beni birazcık aldatıcı bir yumuşaklık göstermiş olmakla suçlayamaz. Yaptığımı gördüğü ilk şey de Garinch'ten ayrılırken küçük köpeğini asmak oldu. Yapma diye yalvarması üzerine de ağzımdan çıkan ilk sözler biri hariç kendisiyle ilgili bütün yaratıkları asılmış görmek istediğimi bildiren sözler oldu. Belki de hariç tutulanın kendisi olduğunu sanmıştır. Fakat hiçbir canavarlık onu tiksindirmez. Öyle sanıyorum ki kendi tatlı canı incinme tehlikesinden uzak oldukça gaddarlığa karşı içten içe hayranlık bile beslemektedir. Şimdi bu zavallı, köle ruhlu, kötü niyetli köpeğin benim onu sevebileceğimi düşünmesi saçmalığın en koyusu, budalalığın da ta kendisi değil de nedir? Beyine söyle Neli, ben ömrümde bunun kadar değersiz bir şey görmedim. Linton soyadını bile lekeliyor. Bazen onun nelere katlanabileceğini anlamak için giriştiğim denemeler sırasında sırf yeni bir işkence icat edemediğim için yavaşladığım olmuştur. İşte o zaman gene de utanmadan bana yaltaklanmıştır. Ona şunu da söyle ki, ağabeylik, hakperestlik gönlü rahat etsin. Kanunun sınırları içinde kalmaya dikkat ediyorum. Bugüne kadar onun herhangi bir boşanma isteğini haklı gösterebilecek bir harekette bulunmaktan kaçındım. Üstelik arada bizi ayırabilecek bir kimse de yok. Gitmek isterse gidebilir. Çünkü varlığının yarattığı sıkıntı ona işkence etmenin zevkinden ağır basıyor. Bay Heathcliff dedim. Bu sözleriniz birer deli saçması. Karınız da deli olduğunuza inanmış olmalı ki bugüne kadar size katlanmış. Ama madem ki siz şimdi gidebileceğini söylüyorsunuz, onun da bu izinden yararlanacağına şüphe yok. Kendi isteğinle onun yanında kalmaya razı olacak kadar büyülenmedin ya hanımcığım. Isabel, dikkat et Alan dedi. Gözlerindeki öfkeli pırıltılardan kocasının onda uyandırmak istediği nefreti iyicene uyandırabildiği anlaşılıyordu. Onun sözlerinin bir tek kelimesine bile inanma. Yalancının Mendebur'un biri o. Bir canavar, insan değil. Daha önce de kendisini bırakıp gidebileceğimi söyledi. Ben de gitmeyi denedim. Fakat bunu bir daha tekrarlamaya cesaret edemem. Yalnız Alan, onun bu aşağılık konuşmasının bir kelimesini bile Edgar'a da Catherine'e de anlatmayacağına söz ver. Ne yapar görünürse görünsün, onun asıl niyeti Edgar'ı çaresizlikten deliye döndürmek. Benim de Edgar'ın üzerindeki nüfuzu kazanmak için evlendiğini söylüyor. Ama bunu elde edemeyecek. Ben ölümü göze aldım. Tek ümidim, tek dileğim bu şeytanca düşüncelerini unutup beni öldürmesidir. Hayalini kurabildiğim tek zevk ölmek ya da onun öldüğünü görmek. Heathcliff tamam dedi. Şimdilik bu kadarı yeter. Günün birinde mahkemeye çağrılacak olursan onun bu sözlerini hatırlarsın Neli. Şunun yüzüne de iyice bak. Tam istediğim kıvama gelmiş. Hayır Isabel, sen şimdi kendi başına buyruk durumda değilsin. Kanun önünde senin koruyucun olduğuma göre bu sorumluluk ne kadar tatsız görünürse görünsün seni velayetim altında tutmak zorundayım. Yukarı çık. Alan Dean'le baş başa konuşacaklarım var. Hayır, oradan değil, yukarı çık dedim sana. Bak yukarı katın yolu burası yavrum. Onu kolundan tutup dışarı fırlattıktan sonra homurdanarak dönüp geldi. Acıma nedir bilmem ben. Acıma nedir bilmem. Solucanlar ne kadar kıvranırsa onları ezip parçalamayı o kadar isterim. Manevi bir dişlemedir bu. Verdiğim acı arttıkça ben de dişlerimi daha büyük bir güçle gıcırdatırım. Acımanın ne demek olduğunu anlar mısınız ki diye söylendim. Bir yandan da şapkamı acele acele bağlıyordum. Ömrünüzde bir kere olsun bu duyguyu tattınız mı acaba? Benim gitmeye niyetlendiğimi anlayınca çıkar onu dedi. Daha gitmiyorsun. Gel buraya şimdi Neri. Catherine'i görmek kararımı gerçekleştirmeme yardım etmen için seni ya kandırmaya ya da zorlamaya mecburum. Hem de hiç vakit geçirmeden. Hiçbir kötülük düşünmediğime yemin edebilirim. Edgar'ın canını sıkmak, onu küçük düşürmek, hakaret etmek de istemiyorum. Sadece Catherine'in nasıl hastalandığını, neden dolayı hastalandığını onun kendi ağzından dinlemek istiyorum. Bir de kendisi için benim yapabileceğim bir şey var mı yok mu onu anlamak istiyorum. Dün gece 6 saat Gerinç'in bahçesinde kaldım. Bu gece de oraya gideceğim. İçeri girmek için bir fırsat buluncaya kadar geceleri de gündüzleri de orada olacağım. Edgar Linton karşıma çıkarsa hiç tereddüt etmeden yere serip ben oradayken sesini çıkarmamasını sağlayacağım. Hizmetçileri bana karşı koyarlarsa onları da bu silahlarla korkutacağım. Ama en iyisi benim onlarla ya da Bey ile karşılaşmamı önlemek olmaz mı? Hem sen bunu o kadar kolay yapabilirsin ki. Ne zaman geleceğimi sana haber veririm. Sen de Catherine'i yalnız kalır kalmaz beni usulca içeri alırsın. Ben gidinceye kadar da etrafı gözlersin. Kötü bir olayı önlemiş olduğun için de vicdanın rahat eder. Efendimin evinde böyle haince bir oyun oynamayı reddettim. Bundan başka kendi keyfi uğruna Catherine'in huzurunu bozmasının da zalimce, bencilce bir davranış olacağını anlattım. En basit bir olay bile onu fena halde tedirgin etmeye yetiyor dedim. Baştan aşağı sinir kumkuması oldu. Üstelik böyle bir olaydan duyacağı heyecana bünyesi dayanmaz. Bundan eminim. Israr etmeyin efendim. Yoksa kurduğunuz planı efendime anlatmak zorunda kalacağım. O da eviyle evindekileri bu türlü istenmeyen ziyaretlere karşı korumak için harekete geçecektir. Heathcliff, öyleyse ben de seni emniyete alırım karı. Diye bağırdı. Yarın sabaha kadar uğultulu tepelerden ayrılmayacaksın. Catherine'in beni görmeye dayanamayacağı hikayesi budalaca bir bahane. Onun karşısına birdenbire çıkmaya gelince böyle bir şey istemiyorum ben. Bunu senin hazırlaman gerekiyor. Gelip gelemeyeceğimi kendisine soruver. Onun benden hiç söz etmediğini, yanında da beni kimsenin anmadığını söylüyorsun. Ben evde yasak bir konuysam benden kime söz açabilir ki? Hepinizin kocasına casusluk ettiğinizi sanıyordur. Ah, sizin aranızda cehennem hayatı yaşadığına eminim. Onun konuşmamaktan neler çektiğini tahmin edebiliyorum. Çoğunlukla huzursuz, endişeli olduğunu söylüyorsun. Bu onun huzur içinde olduğuna bir delil sayılabilir mi? Aklının yerinde olmadığını söylüyorsun. Öylesine korkunç bir yalnızlık içinde başka türlü olmasına imkan var mı? Bir de o nursuz, pirsiz yaratık sorumluluk duyuyor, insaniyet namına ona bakıyormuş. Acımaktan, yardımseverlikten yapıyormuş bunu. Onun yalın kat bakımının toprağıyla Catherine'e eski canlılığını kazandıracağını ummak, bir saksıya dikilen meşe fidanının büyüyüp ağaç olmasını beklemek kadar gülünçtür. Şu meseleyi hemen halledelim istersen. Sen burada kalıp benim Catherine'e erişmek için Edgar'la seyislerinin engelini aşmamı mı istersin, yoksa eskiden olduğu gibi benimle dost geçinip dediklerimi yapmak mı? Kararını ver. Çünkü inadından vazgeçmezsen benim buralarda bir dakika bile oyalanmama lüzum yok. İşte böyle Bay Lockwood. Onunla tartıştım, sızlandım. Tam 50 kere kesin olarak teklifine itiraz ettim. Sonunda gene de beni bir anlaşma yapmaya zorladı. Onun yazacağı bir mektubu hanımıma götürecektim. Hanım razı olursa Edgar Linton evden uzaklaşır uzaklaşmaz Heathcliff'e durumu haber verecek, ne zaman gelebileceğini bildirecektim. Eve girme işi ona kalıyordu. Ben de öteki hizmetçiler de ortalıkta bulunmayacaktık. Bu doğru muydu yoksa yanlış mı? Korkarım ki göze uygun görünse bile doğru değildi. Buna razı olmakla yeni bir patlamayı önlediğimi düşünüyordum. Ayrıca böyle bir heyecanın Catherine'in akıl hastalığına da iyi gelebileceğini aklımdan geçiriyordum. Sonra birinden duyduğumu başkalarına anlattığım için Bay Edgar'dan yediğim sert azarlamayı hatırladım. İçimdeki huzursuzluğu gidermek için kendi kendime tekrar tekrar "Bu güveni kötüye kullanma, buna güven denilebilirse son defa olacak" dedim. Yalnız eve dönüş yolculuğu gidişten daha acıklı oldu. Tezkereyi Catherine'in eline tutuşturmadan önce de bir hayli tereddüt geçirdim. Aa, işte Kenneth geldi. Aşağıya inip ona çok daha iyi olduğumuzu söyleyeceğim. Benim hikayem bizim deyişimizde biraz buruk ama bir sabahı daha geçirtebilir. İyi kalpli kadın doktoru karşılamak üzere aşağıya inerken buruk ve acıklı diye düşündüm. Bana kalsa kendimi oyalamak için böyle bir hikayeyi seçmezdim ama ziyanı yok. Bayan Dee'nin acı otlarından pek yararlı ilaçlar çıkarabilirim. İlk iş olarak Catherine Heathcliff'in parlayan gözlerindeki çekicilikten sakınmalıyım. Bu genç insana gönlümü kaptırırsam, kızı da anasının ikinci baskısı gibi ise pek zor bir duruma düşerim. 15. Bir hafta daha geçti. Ben de bahara, sağlığa bir o kadar gün daha yaklaştım. Kahya kadının da önemli işlerinden fırsat buldukça gelip yanımda oturması sonucunda komşumun hikayesini bütünüyle öğrendim. Hikayenin kalanını gene onun ağzından fakat biraz kısaltarak aktaracağım. Genel olarak kadının çok hoş bir anlatışı var. Ben de onun anlatış tarzını daha düzgün bir şekilde sokabileceğimi sanmıyorum. O akşam yani uğultulu tepelere gittiğim günün akşamı Bay Heathcliff'in evin yakınında bulunduğunu onu gözlerimle görmüş gibi biliyordum. Mektubu da hala cebimde olduğu ayrıca tehdit edilmek ya da alaya alınmak istemediğim için dışarıya çıkmaktan çekiniyordum. Bey bir yerlere gitmeden mektubu vermemeye kararlaştırmıştım. Çünkü bu mektubun Catherine üzerindeki etkisinin ne olacağını kestirememiştim. Bundan dolayı da mektup Catherine'in eline ancak 3 gün sonra ulaştı. 4. gün pazardı. Ev halkı kiliseye gittikten sonra mektubu Catherine'in odasına götürdüm. Evi idare etmek için benimle birlikte bir de uşak bırakmışlardı. Ayin saatlerinde bütün kapıları kilitlemeyi adet haline getirmiştik. Ama o gün hava öyle tatlı, öyle ılıktı ki hepsini ardına kadar açık bıraktım. Kimin geleceğini de bilmediğim için sözümü yerine getireyim diye kapı yoldaşıma hanımın portakal istediğini, hemen kasabaya koşup parası ertesi gün ödenmek üzere birkaç portakal almasını söyledim. O gitti, ben yukarı çıktım. Catherine her zamanki gibi gene bol beyaz bir entari giymiş, omuzlarına ince bir şal örtmüş, açık pencerenin çıkması içinde oturuyordu. Uzun gür saçları hastalığının başlangıcında biraz kesilmişti. Şimdi de tabii halinde dümdüz taranmış, dalga dalga şakaklarından aşağıya boynuna doğru iniyordu. Heathcliff'e de söylediğim gibi dış görünüşü değişmişti. Sakin olduğu zamanlar bu değişiklikte derin bir güzellik olduğu da görülüyordu. Gözlerindeki şimşek çakışlarının yerine hülyalı, dalgın bir yumuşaklık almıştı. Bu gözler artık etraftaki eşyalara bakmıyor sanırdınız. Ötelere, çok ötelere, hatta bu dünyadan uzaklara dikilmiş gibiydiler. Sonra yüzündeki solgunluk, biraz etlenince bitkin görünüşü kalmamıştı. Bu yüzün akli durumundan ileri gelen acayip ifadesi pek acıklı bir şekilde sebepleri açıklamakla beraber ona karşı duyulan dokunaklı ilgiyi artırıyordu. Bende olduğu kadar onu gören herkeste de bu ifadenin iyileşme belirtilerini gölgeleyip ölüm damgasını vurduğu kanaati uyanmıştı. Önündeki pervaz üzerinde açık bir kitap duruyor, çok hafif esen bir rüzgar kitabın yapraklarını ara sıra kımıldatıyordu. Kitabı oraya Edgar Linton bırakmış olacaktı. Çünkü hanım oyalanmak için artık ne kitap okuyor ne de başka bir iş yapıyordu. Kocası onun eskiden hoşlandığı konuları ilgisini çekmek için saatlerce uğraşıyordu. Hanım kocasının böyle davranmaktaki maksadını biliyordu. Daha iyi olduğu zamanlar onu sessizce dinler, bunun bir fayda sağlamayacağını da yorgun iç çekişlerle, gülümseyişlerinin en acıklılarıyla, öpücüklerle anlatmaya çalışırdı. Başka zamanlarda ise sertçe öbür yana döner, yüzünü elleriyle kaplar, hatta öfkeyle kocasını da iterdi. Edgar da bu durumda üstelemekten bir fayda sağlamayacağını anladığı için onu yalnız bırakırdı. Gimmerton Kilisesi'nin çanları hala çalıyor. Vadideki kabarmış derenin şırıltıları kulakları okşuyordu. Bu ses yaz boyunca yapraklanmış ağaçların gerinci saran tatlı hışırtılarının yerini almaktaydı. Uğultulu tepelerde de bu ses buzların erimesinden ya da aralıksız yağan yağmurlardan sonra duyulurdu. Şimdi Catherine de bu sesi dinlerken uğultulu tepeleri düşünüyor olmalıydı. Düşünüp duyabiliyorsa, ama daha önce de belirttiğim gibi yüzünde kulakla gözle fark edilen maddi şeyleri hiç tanımıyormuş gibi dalgın ilgisiz bir ifade vardı. Size bir mektup var hanımcığım deyip dizinin üstünde duran eline kağıdı tutuşturdum. Karşılık vermeniz gerektiği için hemen okumalısınız. Mühürünü sökeyim mi? Gözlerini baktığı yerden çevirmeden evet dedi. Mektubu açtım. Çok kısaydı. Hadi dedim, okuyun bakalım. Elini çekti, kağıt yere düştü. Ben gene kucağına koydum. Canının aşağıya bakmayı istemesini beklemeye koyuldum. Bu hareket öyle gecikti ki en sonunda dayanamayıp acaba ben mi okusam hanımcığım dedim. Mektup Bay Heathcliff'ten. Yüzünde bir telaş, hatırlamanın verdiği sıkıntılı bir pırıltı, düşüncelerini düzene sokma çabasını belli eden bir ifade belirdi. Mektubu kaldırdı. Sanki süzüyormuş gibi yaptı. İmzaya geldiği zaman da içini çekti. Ne yazık ki mektubun önemini gene de anlamadığını fark ettim. Çünkü ben ondan karşılık beklediğimi söyleyince bana sadece imzayı gösterdi. Acılı soran bakışlarla bana baktı. Mektubun içindekileri açıklamamı istediğini tahmin ederek "O sizi görmek istiyor" dedim. "Kendisi şu anda bahçede. Sabırsızlıkla benim getireceğim karşılığı bekliyor olmalı." Bunları söylerken aşağıda güneşli çimenler üzerine uzanmış kocaman bir köpeğin sanki havlamaya hazırlanıyormuş gibi kulaklarını diktiğini, sonra yeniden düzelttiğini, yabancı saymadığı bir kimsenin geldiğini belli etmek için de kuyruğunu salladığını gördüm. Catherine de öne eğildi, soluğunu tutarak dinledi. Bir dakika sonra taşlıktan bir ayak sesi duyuldu. Açık ev Heathcliff'in aklını çelmiş, içeri girmekten kendini alıkoyamamıştı. Benim sözümden caydığımı sanıp kendi başının çaresine bakmayı da düşünmüş olması mümkündür. Catherine yorucu bir merak içinde gözlerini yatak odasının kapısına dikmişti. Adam odayı hemen bulamadı. Catherine bana onu alıp getirmemi işaretle anlattı ama ben daha kapıya varmadan Heathcliff odayı bulmuştu. Bir iki adımda Catherine'in yanına vardı. Onu kollarının arasına aldı. 5 dakika ne konuştu ne de kollarını gevşetti. Bu süre içinde de hanımı ömrü boyunca öptüğünden çok daha fazla öptü sanırım. Ama önce hanım onu öpmüştü. Onun yüzüne bakmanın vereceği ıstıraba Heathcliff'in zor dayanacağı da belliydi. Catherine'i daha kolları arasına aldığı an o da benim düşündüklerimi, yani onun hiçbir zaman bütün iyileşemeyeceğini, ölmesinin mukadder olduğunu düşünmeye başlamıştı. "Ah Keti, ah hayatım, ben buna nasıl dayanabilirim?" sözleri de ağzından çıkan ilk sözler oldu. Bunları üzüntüsünü saklamaya çalışmadan söylemişti. Şimdi ise gözlerini öyle büyük bir dikkatle ona dikmişti ki bu bakışların gözlerini yaşartacağını sanmıştım. Hayır, gözleri kederle yandılar ama yaşarmadı. Catherine geriye yaslandı. Heathcliff'in bakışlarını kaşlarının birden çatılmasıyla karşıladı. "Şimdi ne olacak?" diye sordu. Zaten neşesi de durmadan değişen kaprislerine bağlıydı. "Edgar'la sen kalbimi kırdınız. İkiniz de gelip sanki asıl acınacak olanlar sizlermişsiniz gibi bana dert yanıyorsunuz. Sana acımayacağım. Hayır, acımayacağım. Sen beni öldürdün. Hem de bu işten kazançlı çıktın sanırım. Nasıl da kuvvetlisin. Ben gittikten sonra kaç yıl daha yaşamak niyetindesin?" Heathcliff ona sarılmak için bir dizinin üstüne yere çökmüştü. Kalkmaya çalıştı ama Catherine onu saçlarından yakalayıp doğrulmasına engel oldu. Acı bir ifadeyle, "İkimiz de ölünceye kadar seni yanımda tutmak isterdim," dedi. "Senin çektiklerini aldırmamalıyım. Zaten senin çektiklerin umurumda değil. Hem niçin ıstırap çekmeyecekmişsin? Ben çekiyorum ya, beni unutacak mısın? Ben toprağa girince sen mutlu olacak mısın? Bundan 20 yıl sonra, işte bu Catherine Earnshaw'un mezarıdır. Vaktiyle onu çok sevmiş, onu kaybedince çok perişan olmuştum. Fakat artık geçti. Ondan sonra daha birçoklarını sevdim. Çocuklarım benim için ondan daha değerli. Ölürken de onun yanına kavuşacağım için sevinmeyeceğim. Çocuklarımdan ayrılacağım için üzüleceğim mi diyeceksin? Böyle mi söyleyeceksin Heathcliff?" Adam başını zorla kurtarıp dişlerini gıcırdatarak "Beni de kendin gibi çıldırtıncaya kadar işkence yapma," dedi. Soğukkanlı bir seyirci için ikisi de pek garip, korkunç bir manzara teşkil ediyordu. Ölümlü vücuduyla birlikte ölümlü karakterinden de kurtulmazsa cennet Catherine için bir sürgün yeri sayılacaktı. Şu anda bembeyaz yanakları, kanı çekilmiş dudakları, çakmak çakmak bakan gözleriyle pek yırtıcı bir hali vardı. Sımsıkı kapalı parmaklarının arasında ise biraz önce kavradığı saçlardan bir tutam duruyordu. Heathcliff'e gelince bir eliyle tutunarak ayağa kalkmaya çalışırken öbürüyle de Catherine'in kolunu tutmuştu ama birikinin muhtaç olduğu ihtimama göre yeteri kadar yumuşak bir hareket değildi bu. Bıraktığı zaman da kolun renksiz teni üzerinde 4 tane mosmor leke gördüm. Heathcliff yırtıcı bir sesle "Şeytanın hükmü altına mı girdin?" diye bağırdı. "Ölümün eşiğindeyken benimle böyle konuşulur mu? Bütün bu sözlerin hafızamda yer edeceğini, sen gittikten sonra ilelebet beni kemireceğini düşünmüyor musun? Beni sen öldürdün derken yalan söylediğini pekala biliyorsun. Sonra seni unutmak kendimi unutmak demek olacak Catherine, bunu da biliyorsun. Hem senin o sonsuz bencilliğin içinde sen huzura kavuştuktan sonra benim cehennem acıları içinde kıvranmam yetmez mi?" Catherine, "Ben huzur içinde olmayacağım ki," diye inildedi. Bu aşırı heyecan yüzünden kalbinin şiddetli, düzensiz vuruşlarıyla vücudu da bitkin düşmüştü. Nöbeti geçinceye kadar bir şey söylemedi. Sonra daha yumuşak bir tavırla konuştu. Senin benden fazla acı çekmeni istemiyorum Heathcliff. Ben yalnız birbirimizden hiç ayrılmamamızı istiyorum. Benim ağzımdan çıkan bir söz ileride seni üzecek olursa bil ki ben de toprağın altında aynı üzüntüyü duyacağım. Hatırım için beni affet. Gel buraya, gene diz çök. Ömründe beni bir kere bile incitmedin. Yo, bu dargınlığı devam ettirirsen ileride bunu hatırlamak benim sert sözlerimi hatırlamaktan daha çok üzecektir seni. Yanıma gelmek istemiyor musun? Ne olur gel. Heathcliff onun oturduğu koltuğun arkasına geçerek öne doğru eğildi. Fakat bunu heyecandan sararmış yüzünü ona göstermeyecek şekilde yapmıştı. Catherine ona bakmak için başını çevirdi. Heathcliff buna meydan vermedi. Birden geriye dönerek ocak başına doğru yürüdü. Orada arkası bize dönük olarak sessizce durdu. Catherine'in gözleri kuşkuyla ona dikilmişti. Her hareket onda yeni bir duygu uyandırıyordu. Bir duraklamadan uzun uzun baktıktan sonra bana dönerek büyük bir hayal kırıklığı içinde konuşmaya devam etti. Ah işte görüyorsun ya Neri, beni mezardan kurtarmak için bir saniye bile yumuşamıyor. İşte benim sevilmem de böyle. Neyse ziyanı yok. Bu zaten benim Heathcliff'im değil. Ben benimkini yine eskisi gibi seveceğim. Onu da yanımda götüreceğim. O benim ruhumda zaten. Sonra dalgın dalgın konuştu. Hem aslında beni en çok bezdiren de şu harap zindan. Bıktım, buraya kapatılmaktan usandım artık. Ben o muhteşem dünyaya kavuşmak için can atıyorum. Hep orada kalmak istiyorum. Sadece gözyaşları arasından hayal meyal görmek, sızlayan bir kalbin içine gömülü bir istekle hasretini çekmek değil. Gerçekten onunla beraber, onun içinde olmak istiyorum. Neli, sen şimdi kendini benden daha iyi, daha talihli sayıyorsundur. Çünkü senin sağlığın, gücün, kuvvetin yerinde. Bana da acıyorsundur elbet ama pek yakında bu değişecek. Ben sana acıyacağım. Çünkü sizlerden ölçülemeyecek derecede uzakta, yüksekte olacağım. Benim yanımda olmamasına da şaşıyorum, dedikten sonra kendi kendine söylendi. Ben ise onun bunu istediğini sanıyordum. Heathcliff, sevgilim, şimdi somurtmamalısın. Gel yanıma Heathcliff, ne olursun gel. Bu heyecanla kalktı, koltuğun kenarına dayandı. Heathcliff de bu ateşli çağrış karşısında tam bir çaresizlik içinde ona doğru döndü. İri iri açılmış ıslak gözlerini ona dikti. Göğsü can çekişiyormuş gibi hızlı hızlı inip kalkıyordu. Bir an öylece kaldılar. Sonra nasıl kucaklaştıklarını pek göremedim ama galiba Catherine ileri doğru atıldı. Heathcliff de onu tuttu. Birbirlerine öyle bir kenetlendiler ki bu kucaklaşmadan hanımımın asla sağ çıkamayacağını düşündüm. Zaten bana iyice aklını kaybetmiş gibi göründü. Heathcliff en yakın koltuğa oturdu. Catherine'in bayılıp bayılmadığını anlamak için telaşla yanlarına yaklaştığımı görünce de bana dişlerini gıcırdattı. Ağzı kudurmuş bir köpek gibi köpük köpük olmuştu. Catherine'i kıskançlık içinde bağrına bastı. Benim cinsimden bir yaratıkla beraber olduğumu düşünemiyordum. Ona bir şey söylesem de anlamayacaktı. Onun için büyük bir şaşkınlık içinde uzak durup sesimi çıkarmadım. Catherine'in kımıldaması içimi biraz ferahlattı. Heathcliff'in boynuna sarılmak için elini kaldırdı. O kendisini kucağında tutarken de yanağını yanağına dayadı.